nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Mustafa Karaman.
Aleyhine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Konumuz Muazzez Üstadımızın Lemaat'ta telif ettiği bazılara bir an bir senedir diye başlık attığı terbiyede dikkat edilecek hususlar, terbiye esnasında muvaffakiyete götüren şartlar, Üstad fikri manada bunu fevkalade halletmiş, bugün bunu bilimsel olarak insanlar keşfetmişler, eğitimini veriyorlar. Bütün güzellikler, bütün kemalatlar hepsi fıtridir. Yani semavidir. Yani Cenab-ı Hak tarafından kullara maddi ve manevi nimetler olarak gönderilmiştir. Risale-i Nur'da bu açımların da bazılarını Muazzez Üstadımız asıl ihtiyacına binaen zarar vermiş. Bizim konumuz bugün terbiyete dikkat edilecek hususlar ve muvaffakiyete götüren şartlar, konuda bazılara bir an bir senedir.
Fıtratların bir kısmı birdenbire parlıyor, bir kısmı tedricidir, şeyen şeyen kalkıyor. Cenab-ı Hak her bir mahluku ayrı özellikte, ayrı hususiyette yaratmış. Bu nereden geliyor? Allah fert. Allah'ın eşi, misli, benzeri yok. Allah'ın bir ismi fert. Allah'ın ferdaniyeti var. Ne zatı, ne sıfatı, ne esması, ne şuunatıyla Cenab-ı Hak, ne de fiiliyle hiçbir şeye benzemez. Leyse kemislihi şeyün. Hiçbir şey ona benzemez. Allah'ın ferdaniyeti kainatta her yerde sikkesini, mührünü bize okutuyor. Allah bir. Bakın, kainat bir. İnsan bir. İnsanın içerisinde her bir insan bir. Uzatmayalım. Her bir insan içinde ona ait göz bir. Duygular, latifeler, ahlaklar, faziletler, endişeler, korkular tek yaratıyor Allah. Bir de birini iki defa yaratmıyor. Bir insanın simasının misli ve benzeri yok, eşi yok. Sesinin eşi yok. Parmağının izinin eşi yok. Allah'ın eşi ve benzeri olmaz. Allah tek, her şeyi tek yaratmış. Her böbrek o insan için özeldir. Her göz kime takılmışsa ona özeldir. Ana hatlardan birbirine benzer. Olmazsa ihtisas sahaları olmaz, ilim olmaz. Doktorlar neye okuyup, mezun olup, grant sahibi olup da tedavi edecek? Hepsi farklı farklı olsa. İlim olmaz. İhtisas konular olmaz. İhtisas sahaları olmaz. Mütehassıslar yetişmez. Ama hepsi de birbirine benzese Cenab-ı Hakk'ın ferdaniyetinin izahını yapamayacağız. Allah'ın birliğini sikke ve mühürü her tarafta kendini gösteriyor. Hatta hiçbir kar tanesi hiçbir kar tanesine de benzemiyor. Bir insanın saçı ona orijinal ve özeldir. Allah o saçı başkasında yaratmıyor. İşte bu birliklere baktığımızda bir insanın saçının benzeri yoksa, simasının benzeri yoksa, sesinin misli yoksa Allah'ın da misli ve benzeri olamaz. Bu oradan yani fevkalade bir pencere olarak görülüyor. Şimdi madem Cenab-ı Hak her bir şeyi ayrı ayrı yaratmış, hele insanlar arasındaki fark mahlukattan da çok ileri. Mesela koyunlar yapı itibariyle birbirlerine çok yakınlar, %100 benzemezler. Ama genel manada bir koyun inceleyen bütün koyunları incelemiştir. Ama bir insan inceleyen bütün insanları incelememiştir. Herkes ayrı bir tarihçi, ayrı bir sosyolog ve psikolog lazımdır. İki insan ferdi arasındaki fark, iki hayvanın nevinin arasındaki farktan daha fazladır. Ve Cenab-ı Hak insana o kadar değer ve kıymet vermiştir ki, ulema şunu kayda geçmiş, Allah önce kendine, sonra insana itibar etmiştir. İnsandan sonraki mahluk sonsuz mertebe boşluk var. Hani Irak için ne derlerdi? Saddam'dan sonraki adam 20 numara. 19 numara boşluk yani. İnsandan sonraki mahluk sonsuz mertebe boşluktan sonra yaratılıyor. Bütün hayvanları bir araya getirin, bütün nebatatı bir araya getirin, terazinin bir kefesine koyun. Bir insan, bir yavru, bir çocuk hepsini tartar. İnsan olmasa sebebiyle yüksek seviyede ve kalitede yaratılmıştır. Ve dolayısıyla Cenab-ı Hak insanın saçını, simasını, sesini birbirine benzetmemiş, ahlakını, faziletini, yeteneklerini, sıfatlarını da hiç benzetmemiştir. Herkes bu noktada farklı yaratılmıştır. farklı yaratılan insanlara esasında farklı bir eğitim, farklı bir terbiye, özel bir muamele icap ederken bu mümkün değildir. Bunu ancak peygamberler başarmıştır. Herkesi hususi manada terbiye etmiş, hususi manada yetiştirmiş. Bize doğru gelince biz bunu kitlesel halde makro düzeyde yapıyoruz. Şimdi fıtratların bir kısmı birdenbire parlıyor. Bazı fıtratlar vardır ki gelişmesi ani ve defiyedir. Bazıları da vardır ki bir kısmı tedricidir, şeyen şeyen kalkıyor. Tabiat insan ikisine de benziyor. İnsan tabiatı ve fıtratı ani ve defi gelişmeye de müstahil. Zamanla kademe kademe adeta merhale merhale gelişmeye de müstahil. Fark terbiye sisteminin kendisinden kaynaklanıyor. Hangi terbiyeye tabi olacağız ki geliş mani ve defi olsun? Hangi terbiyeye geçeceğiz ki o kademe kademe zamanlı olsun? Hepsinde tedriç kanunu vardır. Ama terbiyenin keyfiyeti ve kemali büyüdükçe ve geliştikçe terbiyedeki merhalede kısalıyor ve azalıyor. Zaten örneğini verecek. Tabiat insan ikisine de benziyor. Şeraite bakıyor, ona göre değişir. Şartlara göre değişiyor. Bakın bu asırda bir insanın bir ayda kazandığını bundan 300 sene evvel bir insan ömür boyu kazanamıyor. Bu zamanda bir insanın bir haftada gezdiği coğrafi bölgeleri bundan 500 sene evvel bir insan hayatı boyunca gezmesi mümkün değil. Veya diyelim bugün bir insan hitap ettiği kitleye iletişim imkanlarına nazar alarak konuşursak bundan 300 sene evvel bir insanın ömür boyu çalışsa mümkünatı yoktur. Bak zaman açısından da farklılıklar var. Aynen bunun gibi terbiye sistemi değiştikçe insanın gelişmesi, insanın terakkisi de ona göre farklılaşıyor. Bazen tedrici gider, bazen insanın gelişmesi kademe kademe, merhale merhale. Bazen dahi oluyor, barut gibi zulmani birdenbire fışkırıyor, nurani bir nar olur. Bazen de olur ki insan barut gibi ateş alır almaz parlar. Bazı olur bir nazar, fahmi elmas ediyor. Bazı olur bir temas, taşı iksir ediyor. Bazı olur bir bakış, bakış kömürü elmas mertebesine bir anda getirir. Bazı olur bir temas, dokunma, taşı iksir. Çok kaliteli bir maden haline getirebilir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bugün bir hırkası var. Mukaddes Emanetler bölümünde saklı bir hırka. Bak ona paha biçilmez, satılmaz, parayla alınmaz. Çok kıymetli bir malzemedir. Belki de çürümüştür, giymek mümkün değildir. Bir insan yani cüz'i bir rakamla en kaliteli hırkayı ne yapabilir? Alıp giyebilir. Ama onu alsan giyemezsin. Yani mümkün değil. Fakat pahası yok. Neden? Resul-i Kibriya dokunmuş. Bir hırkaya dokundu mu paha biçilmiyor bakın şimdi. Resulullah'ın dokunması. Ben de buna dokunuyorum. Bunu kim ne kaç paraya alacak? Adamdan adama değişiyor. Benim dokunmam Resul-i Kibriya'nın dokunması. Benim anlatmam Resul-i Kibriya'nın anlatması. Bizim anlatmamız adam 3-4 haftada zor namaza başlatıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir dokunmasıyla veya bir konuşmasıyla en bedevi adamı en medeni adam haline getiriyor. Hırkayı o noktada kemal mertebesine getiren o dokunuş insana dokunsa, insana nasihat etse, insan hedef alsa, onu terbiye etse işte ona sahabe deniyor. Bin tane Abdülkadir Geylani sahabenin bir tırnağı olamıyor. Bu Resul-i Kibriya'nın dokunması. Peki Miraç'tan Allah'ı gördü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onunla konuştu. Bir adam Resul-i Kibriya'nın rahle-i tedrisinde oturur. İman gözüyle, iman nazarıyla onu görür. Onu kabullenirse sahabe oluyor, ona hiçbir veri yetişemiyorsa Miraç'tan Cenab-ı Hakk'ı görüp onunla mükâleme eden zatın kat ettiği merhale makamı kim tahayyül edebilir? O ne hale gelmiştir, nerelere gitmiştir yani? Fazilet ve şey açısından, marifet açısından söylüyor. Bazı olur bir nazar, fahmi elmas ediyor, fahmi kömür. Bazı olur bir temas, taşı iksir ediyor. Bir nazarı peygamber birdenbire kalbeder, bir bedevi cahil, bir arifi münevver. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir bakışı en bedevi adamı, adam en medeni adam haline getiriyor. Buna delil istersen İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Onu öldürmeye gelen Ömer öyle bir hale geldi ki düşmanlarıyla mücadele etmeye gitti. Bir an doluyor bakın bunlar. Bir bakışla, bir oturmayla, bir temasla. Neden? Terbiye. Şimdi buradan bir örnek verelim. Eskiden demirciler varmış. Fehmi abi. İşte onların körükleri var. Nal yapıyorlar. Efendime söyleyeyim. Demiri adam ediyorlar. Pasını alıyorlar. Ondan malzeme meydana getiriyorlar. Veriyorsunuz bir demiri, paslı bir demiri. Şöyle bir metre uzunluğunda günahkar demir düşünün. Yani pasta paslanmış, suda yatmış, sahilde gezmiş bir demir düşünün. Demir sahilde gezdi mi ne olur? Paslanır. Paslandı mı günaha girer. Demir suda yattıkça kirlenir. Su bizi temizler, demiri kirletir. Böyle bir paslı demiri adam etmeye kalksak, götürüp bir demirci ustasına vereceğiz. Adamın ateşinin gücü nispetinde bize gün tayin edecekti. Bir hafta sonra gel, sana bir kılınç yaparım, kılıncını al git. Çünkü o demirin pası alınacak, günah alınacak, suya alınacak, çelik hale gelecek ki bir makine parçası olsun veya bir kılıcı olsun. Şimdi adamın eğer ateşi milangassa, iblagassa yani adamın ateşi, o demirin adam olması için belki bir ay lazım. İki saat uzatacak, ucunu kızartacak, ölüsün üstüne getirip vuracak, götürecek, getirecek, baya bir iş. Ateşin gücü o kadar. Şimdi bu bir ayda bu demiri ancak adam yapabilir. Peki şimdi teknoloji gelişmiş, demir çelik fabrikaları. Teknoloji demiri eritiyor, kanallardan su gibi akıyor, değil mi? Böyle kanallardan akan sıvı demirin, o kütlenin içerisine bu günahkar demiri, gururlu, enaniyetli, paslı, riyakar, tüm günahlara girmiş, bu demiri bir an batırsak, onun bir ayda yaptığını bu ne yapar? Bir anda ne boy kalır, ne gurur, ne enaniyet, tertemiz olur, öbür taraftan çelik, makine parçası olarak çıkar. Öbürünün bir ayda yapamadığını bir anda yapıyor. Niye? Ateşin gücü. Teknolojinin gücü. Bakın şimdi. Aynen bunun gibi. Ya işte abi uğraşıyoruz ediyor. Daha yeni yeni hamdolsun rayına girmeye başladı evladım çocuklarımız. Ve etrafımız çevremiz. İşte Peygamber Efendimiz nübüvvet ateşi. Nübüvvet potası içerisine giren en bedevi insanlar, en gururlu insanlar, en cahil insanlar. O demirin akan sıvıya girdiği gibi bir anda en medeni, en kaliteli, en kültürlü, en seviyeli insanlar haline gelmesinin örneği budur. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam, Allah'ın ona yakınlığından meydana gelen bir sır, nübüvvet, meslek ve meşrebi en zavallı insanları, en bedevi insanları, en medeni insanlar haline getirmiş. Bu ancak Resul-i Kibriye mahsus, ona özel bir terbiye sistemidir. Bunun emsali yoktur. Şimdi, bazı olur bir temas taşı iksir ediyor. Bir nazar-ı peygamber birdenbire kalbeder. Bir bedevi cahil, bir arifi münevver. Birdenbire kalbediyor. Eğer mizan istersen, İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Birbiriyle kıyası, bir çekirdek bir çecer, defaten verdi semer, o nazar ahmedi, o himmeti peygamber. Bir anda Resul-i Kibriya'nın bakışıyla, sohbetiyle karşı karşıya gelen o çekirdek misali insan ağaç oldu. Bir anda ağaç oldu. Ama ağacın normal büyüme standartı ve şartı vardır. 5 yıl ağacı beklemeden meyve almak mümkün değildir. Ama Resul-i Kibriya'nın tarlasında ve arsasında, onun toprağında ona düşenler, onun kucağına düşenler bir anda gelişip büyüyüp hemen semere veriyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin aleyhisselam kendi nübüvvetinin dışındaki tüm meslekler, hangi terbiye sistemi olursa olsun, tarikat olsun, tasavvuf olsun, kelam olsun, felsefe olsun, hepsinde merhale vardır, zaman mefhumu vardır, kalite mefhumu vardır, terbiyenin özelliği hep zamana muhtaçtır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise ani ve def'idir. Peygamberliğin mucizesi budur, sırrı budur zaten. Şimdi diğerlerinin tarzı toprağa benziyor. Toprağa koyduğumuz çekirdek evet bin olur, 500 olur, toprağa koyduğumuz tohum sümbül verir ama zamana ihtiyacı vardır. 6 ay bekleyecek, 5 yıl neyse bekleyecek. Toprağın şartı diğer terbiye sistemlerine benziyor. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselam terbiye ettiği tarz havanın sistemine benziyor. Ve havaya da kelimeler ekiyoruz. Hava da bir çeşit topraktır. Havada neşvi nema bulur. Havada da gelişme vardır. Şimdi ne yapıyoruz? Bir insan konuştuğu zaman her bir kelime havaya ekilen bir kelimedir. Kaç tane kulak var burada diyelim? 300 tane kulak var, 100 tane kulak var. Her bir kulağa kelime ayrı ayrı gidiyor mu? Bir anda kaç semere verdi? 300 semere. 1000. Bunları televizyon vasıtasıyla dünyaya yaysak, ne kadar insan dinlerse bir anda o kelime zamansız ani ve defi milyarlar kelime oluyor, semere veriyor. Toprak gibi bekleme imkanı yok. Hava Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesinin arşı. Toprak ise hıfz ve himayesinin arşıdır. Havada her şey ani ve defi olur. Toprakta zamanla olur. Tüm terbiye sistemlerin tarzı toprağa benziyor. Tarikata girecek, 15 yıl dirsek çürütecek değil mi? Az uyuyacak, az yiyecek, az konuşacak. Kademe kademe nefis terbiyesinden geçe geçe diyelim işte nüfus-ı sebaya adımlar ata ata 15-20 yıl sonra işte az toparlayıp şeyhin makamına gelecek, bir noktaya gelecek. Kelamda ise 15 yıl, 20 yıl onda da dirsek çürütecek. Felsefede hakeza. Bütün bu mesafeler, bütün bu merhaleler Peygamber Efendimiz'in mesleğinde aleyhissalatü vesselam tamamen kısalıyor, asgari geliyor. Bir anda en mükemmel insanlar haline geliyorlar. Neye benzettik? Havanın şartına, havanın tarzı gibi. Havaya konuşan bir adam, ektiği kelime, zamansız bir anda milyon kelime olduğu gibi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, rahle-i tedrisinden geçen insanlar ne kadar bedeli olursa olsun bir anda en mükemmel ideal insanlar haline geliyor, zamansız ve şeysiz. Uğraşmadan, meşguliyet olmadan. Evet. Birbiriyle kıyası bir çekirdek bir şeker. Gelirken çekirdek ki giderken birden ağaç oldu İmam Ömer. Bir gün halife olduğu zaman Mekke-i Mükerreme'ye geliyor, böyle geziyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şöyle uzaklaşmış sahabe-i kiramdan, kenara geçmiş ağlıyor. Diyorlar, ya Emir-i Müminin niye ağlıyorsun? Buralar diyor, Hattab'ın oğlu Ömer İslamiyet'e girmeden evvel çobanlık yaptığım yerler benim. Ben buralara deve güderdim. Deve gütmeyi beceremez, babamdan dayak yediğim yerlerdir buralar benim demiş. Babam beni buralarda döverdi. Deve güdemeyen Ömer bugün insan idare ediyor, devlet başkanı olmuş. Bak kimlerden ne çıkarıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir ordu komutanı çıkartmış Halid bin Velid. Dünyada eşi benzeri yok, bir numara. Bütün bilim adamları, tarihçiler Halid bin Velid'in komutanlığını tescil ediyorlar. İnanan inanmayan.
O zamana göre dünyanın en meşhur iki komutanı var. Birisi Aslan Güler Kirşar, İngilizlerin. Birisi de Zavallı Rüster. İkisi de yedi.
Halid bin Velid çok enteresan. Şimdi tabi İslamiyet'te de öyle enteresan şeyler var ki, mesajlar. Çocukken bile mahalle kavgalarında galip gelir. Hiçbir zaman mağlubiyet tatmamış bir insan çocukluğundan beri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Halid bu yetenek ve kabiliyetiyle şirkte kalamaz, o bizimdir diye dua ediyor. İslamiyet'e giriyor, yine İslamiyet'in kılıncını eline alıyor, ordu komutanı olarak vazifeyi ifa ediyor. Bir gün Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ya Halid, benden sonra ümmetin birbirini kırıp döktüğü, fitnenin fesadının topluma hakim olduğu zamanları yaşayacaksınız. Sen eğer o zamana yetişirsen taraf tutma, tarafgir olma, bir tarafa meyletme. Bu kılıcını da taşıma. Kılıç taşımak istersen kendine tahta bir kılıç edin. Ben senin girdiğin mücadelelerden korkuyorum diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Girmese ve girmemiştir. Taraf tutmamıştır Halid bin Velid. Yani o Cemel vakası ile ilgili meselede de taraf tutmamıştır. Ve kendisi de ölümü yatakta cereyan etmiştir. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bir yılın muharebelerine iştirak etmiş, hayat boyu cidallerde bulunmuş, şehadet nasip olmadı bana diye kadınlar gibi yatakta ölerek gidiyorum diye kendine hayıflanmıştır. Ordu komutanı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu tayin ediyor. Hazreti Bekir Efendimiz hilafet döneminde onu kumandanlıktan almıyor. Hazreti Ömer Efendimiz halife olur olmaz ilk yaptığı iş harbe gitmiş olan Halid bin Velid'i komutanlıktan azletmek olmuştur. Bu da enteresan bir şey. Bunu geçen bir yerde anlattım. Ya abi dedi, biz bunu yüksek şeylere, seviyeli insanlara yani aidiyet hissini verme açısından örnek olarak anlatıyorum. Demek bunun aslı İslamiyet'e dayanıyor, tatbikatını yapmış sahabe-i kiram. Yani olay şu, diyorlarmış ki patronlara, genel müdürlerinizi, vasıf insanlarınızı böyle bir ay tatile gönderin. Alın uçak biletlerini, git Fransa'ya veya Paris'e kardeşim gez, serbestsin. Şu kadar da size para. Ne lüzumu? Ya gez işte, bak seni turist olarak gönderiyor, sana bir hediye, bir ikramdır. Gitsin gezsin. Neden? Başarılı olan bir insan hep kendine bağlar bir müddet sonra. Ben olmasa müessese batar diye düşünür. Ha, biz bu teklifle onları ona yaptırıyoruz. Bir ay gidip de dışarıya geldiğinde gelir ki müessese batmamış. Aidiyet hissi artar. Demek sadece ben müesseseyi idare etmiyorum. Benim bir diğer çalışanlar da var. Sistem bu işi götürüyormuş düşüncesiyle o sahiplenme duygusu artar. Bunu özellikle biz yaptırıyoruz. Bak bunu Hazreti Ömer kendi döneminde tatbik etmiş. Ordu harbe gitmiş. Medine-i Münevvere'de devir teslim olmuş. Bir halife vefat etmiş, diğeri yerine seçilmiş Hazreti Ömer Efendimiz. İlk yaptığı iş, bir sahabeyi vazifelendiriyor, git, komutanlığı devral, Halid bin Velid bin Nefer gibi mücadele edecek. Harbin en böyle kızgın esnasında fermanı getiriyor, Halid bin Velid okur okumaz, devir teslim yapıyor o anda. Medine-i Münevvere'ye gelen orduyu Müslümanlar karşılarken giderken Halid bin Velid başkanı, dönüşte başka bir komutanla karşılıyor, muzaffer olmuş bir ordu. Halid bin Velid'i arıyor Hazreti Ömer Efendimiz karşısına. Ya Halid diyor, ben seni çok severim. Seni çok severim. Fakat diyor, baktım ki bu ümmet, bu Müslümanlar, biz Halid'in gittiği harbe gideriz. Gitmediği harbe gitmeyiz demeye başladılar. Allah'tan gelen muzafferiyeti senden zannediyorlardı diyor. Seni görevden azlettim ki bunların ihlasları bozulmasın. Senin kulle Allah arasında ilahlaşmandan korktum ya Halid demiş. İhlaslarını muhafaza noktasında onun için seni görevden aldım. O da diyor ki sevilmeyen Ömer'i bana sevden Rabbime hamd ederim demiş. Sevilmeyen Ömer'i. Neden Ömer sevilmemiş? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhisselam hak Ömer'e dost bırakmamıştır. Hep hakkın hatırını âli tuttuğundan dolayı Hazreti Ömer'e çok insan darılarak güzerek gitmiş. Ezbaci tahirat dahil. Demişler ya Ömer Resulullah'ın tarağıdır. Bizde bırak hatıra olarak kalsın. Bunu niye elimizden alıyorsun? Peygamber ayet var. Dinden başka bir şey bırakmaz. Peygamber Efendimiz'in her şeyini, her şey, bütün kullandığı malzemeleri bile bütün hale getirmiş, teslim etmiş. Onlar bu noktada İmam Ömer'e buruk gitmişler. Hatıra bile yanlarında kalmamış. İşte hakkın hatırını âli tuttuğundan dolayı herkesin gücendiği, darıldığı Ömer'i ben seviyorsam diyor Halid bin Velid, bu benim imanımın kemaline delalettir. Orada da kendini bir ayrıcalıkla izah etmiş oluyor. Evet. Eğer mizan istersen İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Çok güzel bir delil bu. Birbiriyle kıyası bir çekirdek bir şecer, defaten verdi semer, ona zar ahmet o himmeti peygamber. Ceziretül Arap'ta fahm olmuş fıtratları, kömür gibi fıtratları kalbetli elmaslara birdenbire seraser. Kömür gibi insanları 23 yıl gibi kısa bir dönemde 120 bin tane insan meydana getirdi. 120 bin insan. Hepsi sahabe. Hepsi 24 ayar altın. Farkları gramajlarında. Biri 10 gram, diğeri 20 gram. Ayarları aynı. Sahabe. Vahşi de bunun, Hazreti Vahşi de bunun içerisinde. Diğerleri de hakeza. Ceziretül Arap'ta fahm olmuş fıtratları kalbetler maslara birdenbire seraser, barut gibi ahlakı parlattırdı, oldular birer nuru münevver. Kısa bir yerde şura var. Üstad Hazretleri, burada da mürşitlere bir tavsiyesi var. Genellikle irşat sahipleri nasihat ederler, nasihat almayı sevmezler. Muazzez Üstad burada bu boşluğu da doldurmuş. Yani hocalara, vaizlere, hitap edenlere, insanlara, mürşitlere de tavsiyesi var. Başlık, hazmolmayan ilim telkin edilmemeli. İnsanlar yani bildiklerini, anlattıklarını yaşayacaklar. Ruhuna içirip geçirmeyen insanların konuşmaları plastik mermi gibi alnına vur aşağı düşer. Yani dereden içeri girmez, kulaktan daha içeriye sızmaz. Ama ihlaslı sözler, dolu sözler, yaşanan sözler hakiki mermi gibi karşıda vazife ifa eder. Müessir olur. Hakiki mürşid alim koyun olur kuş olmaz hasbi verir ilmini. Hakiki irşad alimleri koyun gibi olmalı. Kuş gibi olmamalı diyor. Neden? Koyun verir kuzusuna hazmolmuş musaffa sütünü, koyun yavrusuna hazmettiği sütü veriyor, kuş yavrusuna kursağından döküp veriyor. Koyun otu alıyor, dört matbahta pişiriyor, dört süzgeçten geçirip süt olarak takdim ediyor. Sütte bütün gıdalar mevcuttur. Süt her mizaca da uygundur. Ama kuş yani uçan kısım yavrularına hazmetmeden ağzından döküyor geri. Midesinden ileri gitmiyor. Bu gıdayı herkes kaldıramaz. Bu gıdayı herkes ne yapamaz? Kullanamaz. Ama süt her mizaca uygundur. Dolayısıyla vasıflı ilim adamları, mürşitler koyun gibi olmalı derken fıtrattan, gelenekten Muazzez Üstadımız delil ve burhan getiriyor. İran padişahları hayvanatın kendileri arasındaki münasebet irtibattan dolayı devlet idare etmede kaide ve kurallar çıkartmışlardır. Bak burada bir tanesi üstadımız kullanmış. Koyuna benzetiyor. İlminizi alın, yaşayın, hayatınızda uygulayın, sonra anlatın. Aksi halde müessir olmaz. Başka bir yerde buyuruyor ki Muazzez Üstadımız bunu tamamlayan bir kısım var. Asar-ı Bediye. Burada yok şimdi o kitap. Ben bu zamanda vaizleri dinledim diyor. Bana nasihatleri tesir etmedi. Kalbimin kasavetinden başka üç sebep tespit ettim ki bu zamanın nasihatleri insanlara tesir etmez. Birincisi bende kabahat, biraz benim kalbim katı, öyle buyuruyor. Diğer üçü de onların eksikleri. Birincisi, ilcaatı zamanı bilmeden konuşurlar. Bu zamanda bu insanlara ne anlatılır? Bu zamanda ilcaat dediği, yani bu zamanın insanların anlatılacak konular nedir? Geçen de bir cuma namazı münasebetiyle Efendim abi, Fatih'te bir caminin kenarından geçerken Hoca Efendi necis kuyuları, tahir kuyuları anlatıyor. Hangi kuyular necis, hangi kuyular tahirdir? Ya millet artık terkostan su içiyor ya. Musluktan tertemiz sular akıyor. Hocam bu dağın başı değil ki. Yani bu ümmeti Muhammed'in vaktini daha güzel konular varken niçin bununla meşgul eder? İlcaat-ı zaman dediği bu. Bu zamanda ne konuşulur? İnsanlar alır götürür mazinin derelerinde orada konuşurlar diyor. Hazreti Ömer 70 şemal elbise giyerdi, çadırda yatar, devenin sırtında gezerdi, devlet idare ederdi. Siz limuzinlerin içinde cehennemden başka bir yere gitmezsiniz. Valilere, bakanlara, devlet adamlarına. Ya halbuki orta yolu bu, onu deveden indir. Bunlar limuzinden, bunları bir arabaya bindir ya. Bunlar idareci insanlar ya. Koruma denen bir mesele var. O gün korumayı konuşuyor. Koruma fıtridir. Vasıflı insanlar korunur. Vasıflı madenler korunur. Vasıflı coğrafyalar, Allah Mekke-i Mükerreme'yi koruyor. Harem dairesi diyoruz, bakın. Allah peygamberlerini koruyor meleklerle. Koruma hem fıtridir hem de dinidir. İsrafı tartışılır. Fazlası eksiği tartışılır. Koruma fıtridir. Hem dinin emridir, hem fıtratın geleneğindedir. Şimdi Cenab-ı Hak peygamberleri koruyor. İnsanları meleklerle, çocukları meleklerle koruyor. Yağmur taneleri herkese koruma altında deniyor. Bakın bir bitkinin en lazım olan kısmı çekirdeği, dalı çekirdeği koruyor. Yaprağı korumuyor, dalı korumuyor. Çekirdeğin içerisindeki özü dışına sert bir kabuk geçiriyor. O lazım çünkü. O lider. O olmazsa onun nesli biter, tükenir. İnsanın vücudunda iki tane organ var. Onlarsız insan yaşayamaz. Gözsüz, kulaksız, elsiz, ayaksız yaşar da. Bak bunlar koruma altında değil. Biri beyin, biri kalp. Sert bir yapının içerisinde taş gibi parça. Öbürü de göğüs kafesinin içerisinde. İki organı Cenab-ı Hak hayatiyet olduğundan dolayı mahsusen koruyor. Buradan örnekler alarak dinimizde de bu sır var. Şimdi dolayısıyla bir mesele Allah emretti mi fıtridir. Yani bunu yakalarsak çok güzel böyle açılımlar şey olur. Şimdi mazinin derelerine götür orada konuşurlar diyor. Ta İmam Ömer'den şimdiki devlet idarecilerini karşılaştırır. Bu karşılaştırma yanlış bir şeydir. İnsanlar bunu tatbik edemez. İkincisi tenvir-i müddaa yaparlar, ispat yolunu tercih etmezler diyor. Cehennemi anlatır, cehennemin şiddetini, dehşetini anlatır. Meleklerin büyüklüğünü, cesametini, kanatlarını ben gözümün görmediğine inanmam diyen adama ispatını yapamaz. Kim gitmiş gelmiş ahiret diyen bir insanın, değil mi, kanaatini değiştiremez, ahireti ispat edemez. Halbuki bu zaman ispatiyecilik zamanıdır. İnkar zamanında yaşıyoruz. İspat etmeye mecburuz. Tenvir-i müddaa kalpleri doyurmuyor. İşba etmiyor. İspat metodunu da terk etmişler diyor. Üçüncüsü de diyor, şeriatta muvazeneyi bozmuşlar. Yani mesela bazı günahlardan insanları çekmek için büyük günahlar rüşvet olarak veriyorlar. Affedersiniz, ayakta bevletmek zina derecesinde göstermek. Ayakta bevletmeyi insanlardan uzak tutmak için zinanın değerini düşürüyorlar farkına varmadan. Veya sadaka vermeyi güçlendirmek için hac mertebesinde dediği haccın kemalini tenzil ediyorlar diyor. Öyle bir zaman öyle bir insana sadaka verirsin ki hac sevabı alırsın, hacı olamazsın da. Bu çok özeldir, sadakaya teşviktir. Her sadaka hac sevabı olsa o zaman niye hacca gidiyor, sadaka verelim kurtulalım. Dolayısıyla İslamiyet'te madenler gibi kaliteler vardır. Demir bir madendir, elmas da en yüksektedir. Şimdi bir adam altını methedip elmasın mertebesine çıkarttı mı, elması koyacak yeri bulamaz. Veya bir insan, değil mi, diyelim demiri kötüleyip kömür derecesine indirdi mi, kömüre yer bulamaz. Muamelelerin bazıları mekruhtur, bazıları haramdır, bazıları helaldir, bazıları vaciptir, bazıları müstehaptır, neyse sünnettir. Bunlar hep kemaline, bunların durumlarına itibar etme mecburiyetindeyiz. Mekruh haram günahı haram mertebesinde gösterme veya diyelim sünnet olan bir sevabı farz mertebesine çıkartma dengelerin bozulmasına sebebiyet verir diyor muhazzam. Bunu da muhakematta ayrı bir konu olarak anlatıyor. Demek ki hakiki mürşid alim koyun gibi olmalı, kuş gibi olmamalı. Neden? Koyun kuzusuna hazmudun musaffa sütü veriyor, kuş da yavrusuna lüab arut kayını veriyor. Son konum da şu, bir anekdotla bitireyim ve maviye bırakacağız. Bir de tebligat yaparken, yani nabza göre eskiden şerbet derler ya, seviyeye göre konuşma, zamana da çok iyi ayarlama, o da güzel bir metottur. Bununla alakalı bir anekdot var. Ben bazı yerlerde anlatıyorum, insanların hoşuna gidiyor. Şimdi adam bir tanesi çok güzel konuşuyor, çok da kitlelere böyle hitap ediyormuş. Artık camilere davetle gidiyor. En büyük camilere, mescitlere gidip bu konuşuyor. Diğerleri ala merak ediyor. Bir gün bir camiye çağırıyor ki hiç kimse yok, cami bomboş. Kimse gelmemiş camiye. Bir adam gelmiş caminin ortasına, tek adam oturmuş. Adam mesleği de at besliyor, at tımar ediyor, seyis. Adam da cana sıkılmış alemin. Demiş kardeşim ben dolu cemaate alışmışım. Bir tane sen gelmişsin caminin ortasına otursana vaaz edeyim mi etmeyeyim mi? Yani değer misin vaaz etmeye? Demiş hocam ben ilimden ifadeler anlamam demiş adam. Ben at beslerim, at tımar ederim, at yetiştiririm. Fakat demiş ben gitsem tavlamda bütün atlar kaçmış, bir tane at kalmış. Ben o atın arpasını veririm, muhataş bırakmam demiş. Demiş ya, bir adam ama camiye bedel bir adam, şuna bakarsın. Bana cevap verdi, çıkmış. Adam alimin hoşuna gidince bir saat en yüksek hakikatlerden vaaz etmiş, bir saat. Ya işte seyis bir adam, 10 dakika konuşayım, uzatmanın ne anlamı var? İnmiş kürsüden, bir saat konuştuktan sonra, cami doluymuş gibi. Demiş, nasıl, vaazımı beğendin mi? Hocam dedim ya demiş, ben ilimden ifandan anlamam, cahil adam. At besler, at tımar ederim. Ben gitsem tavlamda bütün atlar kaçmış, bir tane at kalmış. Ben bütün atların atmasını ona yedirip o atı çatlatmam demiş. Demiş adam, ben yıllarca vaaz ediyorum. Yani böyle usulüne göre konuşmanın, vakti reyat etmenin ne olduğunu ben bu adamdan anladım demiş.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Aralık 2010.